Ayrım 10, sayfa 104. Lazarus, Lars Kepler, 20. bölüm. Erika Liljestrand, Pilgrim Bar'ın tezgahında tek başına oturmuş biyoteknoloji dersinden bir arkadaşını bekliyordu. Yola bakan pencereden karla karışık yağan yağmuru görebiliyordu. Telefonunu şarap bardağının yanına koyup ekranı kararana kadar üzerindeki parmak izlerine baktı. Liv'le saat 10'da burada buluşup yılbaşı partisinin detaylarını konuşacaklardı. Ama Liv bir saatten fazla gecikmişti ve telefonuna da cevap vermiyordu. Bu akşam Pilgrim Bar'da neredeyse hiç müşteri yoktu. Bina tadilata girdiği ve Reg Rinsgatan tarafındaki cephesi kapatıldığı için de muhtemelen. İskele ve kirli beyaz naylon ağ girişi gizlemişti. Arkadaki masada oturan üç adamın onu kestiğini görünce barmenle sohbet edip sürekli telefonuna bakmaya başladı. Barda tek başına oturan bir kadının kendini meşru hedef olarak görmesi garip diye düşündü. Erika pek güzel olmadığının farkındaydı ve onlara cilve de yapmıyordu. Buna rağmen orada tek başına olması onlar için yeterliydi. İsminin Nick olduğunu söyleyen barmen karşı konulmaz olduğunu sanıyordu. Mavi gözleri ve düzgün saç kesimiyle orta yaşlarının başlarında bronz tenli, yüzü kırışmış bir adamdı. Kısa kollu gömleği kaslı kollarını sımsıkı sarmış, boynundaki hatları belirsiz dövmenin sadece yarısını kapatmıştı. Şu ana kadar Erika'ya Tayland'daki dağ tırmanışından, Fransız Alplerinde kayak yaptığından ve borsadaki dalgalanmalardan bahsetmişti. Erika köşedeki masalardan birinde sohbet eden pembe yanaklı yaşlı çifte çaktırmadan bir bakış attı. Bir şişe şarap, salsa ve guacamole sosu nacholarıyla hallerinden hoşnut görünüyorlardı. Liv'i tekrar arayıp uzun uzun çaldırdı. Dışarıdaki yapı iskelesinden kirli sular damlıyordu. Telefonunu bırakıp bar tezgahının cilalı yüzeyini tırnağıyla çizdi ve bardağına ulaştığında durup bir yudum aldı. Kapı açıldığında zil şıngırdadı. Erika dönüp baktı, gelen Liv değil, dışarısının soğuğunu da içeri taşıyan ayı gibi bir adamdı. Siyah yağmurluğunu çıkarıp plastik bir torbaya sıkıştırdı. Adam dirsekleri deri yamalı lacivert örgü bir kazak, kargo pantolon ve asker çizmesi giymişti. Barmen'e selam verdi, Erika'nın bir metre kadar uzağına aralarındaki sandalyeyi boş bırakarak oturdu ve plastik torbayı barın altındaki kancaya astı. "Fırtınalı bir gece," dedi adam derin ve yumuşak bir sesle. "Öyle görünüyor," diye cevapladı barmen. İri yarı adam ellerini ovuşturdu. "Hangi vodkalar var?" "Dvorek, Stolichnaya, Smirnov, Absolut, Koskenkorva, Nemirov," dedi Nick. "Siyah Smirnov mu?"
"Evet."
"5 duble Smirnov alayım o zaman."
Nick kaşlarını kaldırdı. "5 bardak vodka mı istiyorsun?"
"Mümkünse oda sıcaklığında," diye gülümsedi adam. Erika telefonundan saate bakıp 10 dakika daha beklemeye karar verdi. Barmen iri yarı adamın önüne 5 şot bardağı koyup raftan bir şişe aldı. Başıyla Erika'yı işaret ederek "kutlama yaptığımıza göre ona da doldur," dedi. Erika adamın neden bahsettiğini anlamadı. Belki de kendisinin anlamadığı bir şakaydı. Adama baktı ama adam bakmadı. Yüzünde üzgün bir ifade vardı. Kalın boynu kat kat olmuş, saçları kırpılmıştı ve her iki kulağında güzel inci küpeler vardı.
"Bir şarap daha ister misin?" diye sordu barmen Erika'ya.
"Neden olmasın?" dedi Erika esnemesini bastırarak.
"Nick kutlama yaptığımıza göre," diyerek genç kadının içkisini tazeledi. İri yarı adam yassı bir kibrit kutusunu çıkartıp bir çöpünü çiğnemeye başladı. "Eskiden Göteborg'da bir barım vardı," dedikten sonra ayağa kalktı. Nerede olduğunu unutmuş gibi hareketsiz durdu. Yavaşça dönüp önce barmene sonra Erika'ya baktı. Göz bebekleri büyümüştü ve kibrit çöpü dudaklarının arasından düştü. Dönmeye devam edip köşedeki masada oturan yaşlı adama, sonra genç adamlardan birine baktı, sonra dudaklarını yalayıp tekrar oturdu.
Boğazını temizledi, ilk vodka bardağını kafasına dikip bara bıraktı.
Erika sıra sıra dizili bardakların yanındaki yassı kibrit kutusuna baktı. Siyah kapağında küçük beyaz bir iskelete benzer bir şey vardı.
''Noel'i Stockholm'de mi geçireceksin?'' diye sordu Nick, Erika'nın önüne bir kase büyük yeşil zeytin koyarak.
''Vaxio'daki ailemin yanına gideceğim.'' dedi Erika.
''Harika, Vaxio güzeldir.''
''Sen?'' diye sordu nazikçe.
''Tayland her zamanki gibi.''
Sanmıyorum dedi iri yarı adam.
Anlayamadım dedi Nick şaşırarak.
Geleceği görebildiğimden değil ama...
Barmen göremiyor musun diye araya girdi.
Şimdi rahatladım, endişelenmeye başlamıştım.
İri adam bakışlarını indirmiş, küt parmak uçlarına bakıyordu. Genç adamlar o sırada gürültüyle kalkıp gittiler. İri yarı adam bir süre sonra karışık bir durum dedi.
Nick öyle değil mi dedi sertçe.
Adam cevap vermeyip kibrit kutusunu karıştırmaya devam etti. Barmen bir süre durup onu izleyerek başını kaldırmasını bekledi. Sonra gri bir bezle tezgahı silmeye başladı.
''Erika güzel küpeler.'' dedi. Barmenin bir kahkaha attığını duydu.
''Teşekkürler.'' dedi adam ciddiyetle. ''Kız kardeşim için. Ben 13 yaşındayken ölen ikiz kız kardeşim için takıyorum.''
''Bu korkunç.'' diye mırıldandı Erika.
''Evet'' dedi adam basitçe ve kadehini ona doğru kaldırdı. ''Şerefe, şerefe, ismin her neyse.''
''Erika.''
''Şerefe, Erika.''
''Şerefe.''
Adam içti ve boş bardağı bırakıp dudaklarını yaladı. ''Bana kunduz derler.'' Barmen gülümsediğini gizlemek için arkasını döndü.
''Arkadaşının geç kalmasına üzüldüm.'' dedi kunduz biraz duraksadıktan sonra.
''Bunu nereden biliyorsun?''
''Çıkarım diyelim. Mantık yürüterek bu sonuca ulaştım.'' dedi adam. ''İnsanları gözlemlerim ve senin de telefonuna nasıl baktığını, kapıya dönük oturduğunu gördüm. Ayrıca altıncı isim de kuvvetlidir.''
''Altıncı his telepati gibi mi?'' diye sordu Erika gülümsemeye çalışarak.
Nick onun ilk şarap bardağını kaldırıp tezgahı sildi.
''Açıklaması zor.'' diye devam etti kunduz.
Ama herkesin anlayacağı dilde söylemek gerekirse ön sezi diyebilirim. Hassas görü ve içsel bilgi de denebilir.
Erika,
fazlasıyla gelişmiş bir teknikler yani medyum gibi bir şey misin?
Erika elinde olmadan adam için üzüldü. Ne kadar tuhaf göründüğünün farkında değil gibiydi.
Yeteneklerim paranormal değil, mantıklı bir açıklaması var.
Tamam dedi barmen kuşkuyla.
Devam etmesini beklediler ama adam üçüncü şot bardağını kusursuz bir hareketle kafasına dikip diğerlerinin yanına koydu.
''Ne zaman başka insanlarla bir araya gelsem hangi sırada öleceklerini bilirim.'' dedi. ''Ne zaman olacağını bilemem. Belki 10 dakika sonra, belki 50 yıl. Ama sırayı görebiliyorum.''
Erika başıyla onaylarken onu konuşmaya teşvik ettiğine pişman oldu. Nick adama zorbaca davranmaya başladığı için ortamı yumuşatma ihtiyacı duymuştu. Adamdan kaçmaya çalıştığını belli etmeden en çabuk nasıl gidebileceğini düşünürken telefonu çaldı. 21. Bölüm. Erika bardan hemen çıkıp gitmesine bahane olur umuduyla telefonunu çevirdi. Liv mesaj atmıştı. Gelemediği için özür diliyor, sarhoş bir arkadaşını evine götürmek zorunda kaldığını söylüyordu. Sorun olmadığını ve yarın buluşabileceklerini yazarken Erika nedense parmaklarının uyuştuğunu hissetti.
Gitmeliyim dedi neredeyse hiç içmediği şarabını iterek.
İri yarı adam ona dikkatle bakarak seni korkutmak istememiştim dedi.
Hayır şey ben herkesin kullanmadığı bazı yetenekleri olduğuna inanıyorum diye yarım yamalak bir cevap verdi.
''Söylediklerimin aşırı etkili olduğunu farkındayım ama bunu tarif edecek doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum.''
''Anlıyorum.'' dedi Erika ekrana bakarak.
''Bazen mekandaki kişileri sayacak vakti zar zor buluyorum. Bazen de herkesi sıraya koyabiliyorum. Roman rakamlı büyük bir saat kadranı görüyorum ve akrep bir rakamını gösterdiğinde kendimi mekandaki ölecek ilk kişiye bakarken buluyorum.'' ''Nasıl oluyor bilmiyorum ama böyle oluyor işte. Tik tak akrep iki numaraya gidiyor ve ben başka birine bakıyorum. Hatta çoğu zaman bağlantıyı kaybetmeden önce aynada kendi yüzümü görüyorum.''
''Hesabı ödeyebilir miyim?'' diye seslendi Erika barmene.
''Seni korkuttum.'' dedi kunduz. Hala onunla göz göze gelmek için çabalıyordu.
''Artık onu rahat bırakabilir misin?'' dedi Nick.
Erika, sadece buradaki ilk rakamın seninle ilgisi olmadığını söylemek istiyorum.
Kes artık, dedi barmen barın öbür ucuna uzanarak.
Kunduz sakince kestim, diyerek küçük yassı kibrit kutusunu kazağının göğüs cebine koydu.
Tabii bir numaranın kim olduğunu bilmek istemiyorsanız.
Erika, affedersiniz, diyerek tuvalete gitti. Barmen onun arkasından bakıp yalpaladığını ve destek almak için bir elini duvara uzattığını gördü. Kunduz dördüncü vodkasını da kafasına diktikten sonra bardağı sessizce sonuncusunun yanına koydu.
Tamam. İlk kim ölecek, diye sordu barmen.
Sen. Ki bu hiç sürpriz olmadı, diye cevapladı Kunduz.
Neden sürpriz olmadı?
Kunduz sakince, çünkü boğazını kesmek için buraya geldim, diye cevapladı.
Polisi mi arayayım?
Kızın bardağına iksirem koydun değil mi, diye sordu Kunduz.
İstediğin ne, diye omurdandı Nick.
Kızlardan biri ambulansla öldü, haberin var mı, dedi Kunduz son bardağı da bara bırakırken.
Sen aklını kaçırmışsın, dedi Nick ona, farkında olmayabilirsin ama.
Erika taburesine döndüğünde sustu, kızın yanakları solmuştu ve bir süre gözleri yarı kapalı halde sessizce oturdu.
''Sen bir numara, bense beş numara olduğuma göre başaracağımdan fazlasıyla eminim.'' dedi Kunduz alçak sesle.
Yaşlı çift teşekkür edip paltolarını giyerek bardan çıktı. Şimdi mekanda sadece üçü kalmıştı. Erika kekeleyerek ''Gitsem iyi olacak.'' dedi. ''Kendimi pek iyi hissetmiyorum.''
''Taksi çağırmamı ister misin?'' diye sordu Nick nazikçe.
Erika ''Teşekkürler.'' diyebildi.
''Arıyormuş gibi yapıyor.'' dedi Kunduz. ''Bar boşalana kadar burada kalmanı sağlayacak.''
İç ve git, dedi barmen.
Kız kardeşim öldüğünde ben...
Kapat çeneni, dedi barmen telefonunu çıkartarak.
Ben dinlemek istiyorum, dedi Erika ve üzerine yeni bir yorgunluk dalgasının çöktüğünü hissetti.
Çocukken sürekli midem ağrırdı, dedi Kunduz. Şişip ağırlaşıyordu. 13 yaşına geldiğimde o kadar büyümüştü ki artık gizleyemiyordum. Beni bir doktora götürdüler ve doktor bunun tümör olduğu sonucuna vardı. Ama sıradan bir tümör değildi. İkiz kız kardeşim, yani fetüs içinde fetüs oluşmuş.
Adam kazayla beyaz yeleğini yukarı çekip şişman, kılsız karnının yan tarafındaki uzun solgun yara izini gösterdi.
Vay canına, diye mırıldandı Erika.
Karın zarımın arkasında 25 santimetrelik bir tür doku kapsülü vardı. Tam oradaydı, dedi Kunduz.
Daha sonra, yani öldüğünde, fotoğraflarını gördüm. Kolları ince, elleri kocamandı. Midesi küçük, çöp gibi bacakları, omurgası ve yüzünün bir kısmı görünüyordu ama beyni yoktu. Onu hayatta tutan tek şey benim kanımdı.
Erika mide bulantısının gırtlağında yükseldiğini hissederken ayağa kalkıp kabanını giymeye çalıştı ama kollardan biri ters dönmüştü ve tam tökezlediği an barın kenarına tutunmayı başardı.
''Beynimde de ona ait parçalar buldular.'' diye devam etti Kunduz. ''Ama onları çıkarmak çok zor olduğu için metastaz yapmadıkları sürece orada kalacaklar. Onu çoğu zaman hissedebiliyorum. MR'da tam olarak görünmez ama onun küçük beyni de benimkinin içinde sanırım. Bu yüzden seslerim daha kuvvetli.''
Erika el çantasını yere düşürünce gözlük kılıfı ve maskarası yuvarlanıp bar taburesinin altına girdi. Kusacakmış gibi hissederken ona dokunmuş olabilecek ne yediğini hatırlamaya çalıştı.
Tanrım, diye mırıldandı ve sırtının terden sırılsıklam olduğunu hissetti.
Eşyalarını çantasına koymak için yere çöktü ama öyle yorgundu ki tekrar ayağa kalkmadan önce uzanıp biraz dinlenme ihtiyacı duydu. Zeminin soğukluğunu yanağında hissetti, gözlerini kapattı ama aniden yükselen bir sesle irkildi. Barmen Kunduz'a bağırıyordu.
''Çık dışarı!'' diye kükredi.
Erika kalkıp eve gitmesi gerektiğini biliyordu. Gözlerini açmaya zorladığında barmenin elinde bir beyzbol sopasıyla geri çekildiğini gördü.
''Defol git!'' diye bağırıyordu.
Kendini Kunduz olarak tanıtan iri yarı adam bardaki birkaç şişeyi yere devirdikten sonra hızla Nick'e doğru yürüdü. Erika gümbürtüler ve derin iniltiler duydu. Barmen sertçe yere düşüp yuvarlandı ve iki sandalyeyi uçurarak duvara tosladı. Kunduz uzun adımlarla onu takip etti. Beyzbol sopasını Nick'in elinden aldı ve bacaklarına üç kez vurdu.
Ardından pürüzlü bir sesle bir şeyler söyleyerek masalardan birini parçaladı. Kırık sopayı Nick'e fırlatıp masanın kalıntılarını ezdi ve parçaları tekmeleyerek kenara itti. Erika doğrulmaya çalışıp kunduzun Nick'i tekrar ayağa kaldırdığını ve göğsüne sertçe vurup yüzüne doğru bağırdığını izledi. "Tamam, sakin ol," diye aykırdı Nick. Sağ bacağına hiç ağırlık veremiyor, bir kaşındaki kesikten yüzüne kan akıyordu. Kunduz tek eliyle onu boynundan yakalayıp diğer eliyle yüzüne yumruk attı. Nick'i bir masaya doğru itince bardaklarla bir şamdan yere düştü. Ardından masayı duvara itip devirdi ve Nick'i yere serdi. Erika tekrar yere yatmak zorunda kaldı ve kunduzun barmenin üzerine oturup yüzünü yumruklamasını izledi. Nick iri yarı adamdan kaçmaya çalışıyordu. Öksürdüğünde ağzından kan fışkırdı ve durması için adama yalvardı. Kunduz onu bir elinden yakalayıp kolunu dirseğinden kırdı. Nick çaresizce bağırırken kunduz kolunu çekiştirip tekrar kırmaya çalıştı. Nefes nefese iki eliyle Nick'in boynunu kavradı, öyle sıktı ki suratı bembeyaz oldu ve kükreyerek barmenin kafasını yere çarpıp sonra aniden bırakarak ondan uzaklaştı. Nick ise nefesi kesilmiş halde boğuk sesler çıkartıyordu. Kunduz geriye doğru sendeledi, cebinden bir şey çıkardığında küçük kibrit kutusu yere düştü. Geniş ağızlı bir bıçağı şaklatarak açtı, sonra tekrar ilerleyip duvar lambalarından birinin ışığında parlayan yamuk yumuk dişlerini göstererek bağırdı. "Sana kaba davrandığım için özür dilerim, amacım bu değildi," diye inledi Nick. "Beni öldürmek zorunda değilsin, inan bana." Erika adamın yaklaştığını yere yasladığı yanağında hissediyordu. Kunduz Nick'in yanına gelip havadaki elini tuttu ve bıçağı ona sapladı. Bıçak göğsünün derinliklerine kaydı. Bıçağı çekerken kanlar kunduzun suratına fışkırdı. Öfkeyle kükredi ve bıçağı tekrar sapladı. Nick bilincini neredeyse kaybetmişti ve artık sadece zayıf iniltiler çıkartıyordu. Kunduz onu çevirip saçlarından tuttu ve kafa derisini yüzmeye başladı. Büyük bir deri parçası kesip bir kenara attı. Etkili bir uyuşturucu almış gibiydi. Kunduz bıçağı bırakıp kükredi, ardından adamın cansız bedenini tek bacağından tutarak kapıya doğru sürükledi. Nick artık çoktan ölmüş olmalıydı ama kunduz ona vurup karnını tekmelemeye devam ediyordu. Duvardan John Lennon'ın çerçeveli fotoğrafını alıp camını kırdı ve parçalar her yana saçıldı. Ardından da çerçevenin kalıntılarını kanlı bedenin üzerine fırlattı. Bir masayı Nick'in üzerine devirdi, nefes nefese geri çekilip döndü ve Erika'ya baktı. "Benim bu işte ilgim yok," dedi zayıf bir sesle. Kunduz ona doğru yürüyüp çakıyı yerden aldı, bıçağın ucundan bir parça pıhtılaşmış kan sarkıyordu. "Lütfen." Adam onun yanına gelip saçlarını kavradığında Erika'nın başını yerden kaldıracak gücü bile kalmamıştı. Bıçak dokuları sinirlere ve kan damarlarını keserken acı o kadar dayanılmaz değildi. Yüzünde hissettiği buz gibi soğuk ve içten içe boğulma hissi çok daha fenaydı.
10. Ayrımın Sonu. Sayfa 113.